الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، evet arkadaşlar, geçen hafta mescitler bölümü ile ilgili hadisleri almaya devam ediyoruz. Geçen hafta hatırlarsanız kafirin mescide bağlanmasının cevazına delalet eden hadisi almıştık. Bunu bir şarta bağlamıştık. Eğer bir maslahat var ise, bunun haricinde bunun uygun olmadığından bahsettik. Daha sonra bir sonraki hadis-i şerifimizde yine mescidin içinde şiir okunmasının caiz olduğundan bahsettik. Hassan bin Thabit radıyallahu anh şiir okurken Hazreti Ömer'in gelip onu inkar eden bir bakışla baktığını, o da senden daha hayırlısı burada varken, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i kastettiğini, varken ben yine burada şiir okuyordum ve o bana bir şey demiyordu diyerek mescitlerde şiir okunmasının cevazına delalet eden hadis-i şerifi almıştık. Yine bunu da bir şarta bağlamıştık. Bu okunan şiirlerin İslam'a davet etme amaçlı olduğunda, Müslümanları müdafaa etme amaçlı olduğunda caiz olduğunu, ama bunun dışındaki haram sözler, şirki sözler, faydası olmayan sözler içerdiğinde mescitte ve mescidin dışında söylenmelerinin uygun olmadığından bahsettik. Yine bir sonraki hadis-i şerifimizde yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'un bize aktardığı hadis-i şerifte, eğer bir insan hayvanlarını kaybetti ise, buna neyi de kıyas etmiştik? Diğer bir eşyasını kaybedip mescide gelip ilanda bulunuyor ise bunun caiz olmadığını, hatta o kimseye şu şekilde beddua etmemiz gerektiğini hadis-i şerif bize aktarıyordu. Neydi? La reddahallahu ileyke. Değil mi? Allah sana bu aradığın şeyi buldurmasın. Yani o kimse mescide gelip dünyalık bir şeyi aradığından bahsettik. Değil mi? Bunun cezası olarak da ona ne diye dua ediyorduk? Allah-u Teala aradığın bu şeyi sana buldurmasın diye dua ediyorduk. Bununla ilgili de ne yapmıştık? Tafsilatlı bir şekilde açıkladık. Bugün de yine kaldığımız yerden Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bize aktardığı bir hadis-i şerifle devam ediyoruz. وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ اِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ اَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَهُ لَا اَرْبَحَ اللّٰهُ تِجَارَتَكْ رَوَاهُ النَّسَائِ وَالْتِرْمِذِ وَحَسَّنَهُ. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kişinin mescitte bir şey sattığını veya satın aldığını görürseniz ona Allah bu ticaretini kazançlı kılmasın deyiniz. Bir kimseyi mescitte bir şey satarken veya bir şey satın alırken görür iseniz Allah-u Teala yaptığın bu ticareti kazançlı kılmasın deyin diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun aktardığı hadis-i şerifte. Bu hadis-i şerifi Nesai ve Tirmizi rivayet etmiş. Tirmizi hadisin hasen olduğunu bize söylüyor. Yine bu hadise de baktığımız zaman arkadaşlar mescitlerde yapılmasının haram olduğu bir durumdan bize bahsediliyor. O da ne? Mescitlerde alışverişin yasaklanmasına dair delil olan bir hadis-i şerif olduğunu görüyoruz. Hadisin başında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِذَا رَأَيْتُمْ gördüğünüzde. Buradaki ra'a fiili arkadaşlar iki manaya geliyor. Ra'a lirru'ya, yani göz ile görme. Bir de ra'a lil'ilm, ru'yetül ilm. Yani bilme anlamına geliyor. Yani bunu niye burada zikrediyoruz? Yani burada görmek, bilmek iki manaya geldiği için bu fiil. Diyoruz ki ama olan kimse dahi bir iki insanın mescitte ticaret yaptığını görmese dahi işiterek bu ticareti bildiği zaman bu hadis kapsamına girdiğini ne yapıyoruz? Bu fiilin lügattaki manasına döndüğümüz zaman iki manaya geliyor. İlim manasına ve aynı zamanda görme manasına geliyor. O zaman diyoruz ki aynı şekilde ama olan bir insan görmese dahi mescitte ticaret yapıldığını duyması o ticareti sanki görüyormuşçasına algıladığı manasını kattığı için diyoruz ki onun da inkar etmesi aynı şekilde bu hadis kapsamından anlaşıldığını söylüyoruz. Yebi'u ev yebta'u. Yani bir şey satarsa veyahut da satın alırsa. Fekulu lehu. Yani o kimseye şöyle söyleyin. Yine burada emir sigası ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu bildiriyor. Biz de ne demiştik? Daha önceki derslerimizde sürekli bu kaideyi tekrarlıyoruz. Eğer emir neye delalet ediyordu? Vücubiyete. Asıl itibariyle. Nehi de neye delalet ediyordu? Haramlı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada neyi bize emrediyor? Bu şekilde söylememizi emrediyor. Yine burada ilim ehli diyorlar ki buna şahit olan herkesin söylemesi gerekir. Fekulu lehu diye burada emir var değil mi? Söylesin. O kimse bunu işiten kimse söylesin. Yani bu ticareti gören herkes ne yapsın? Bunu inkar etsin. Ki bu şekilde ne olur? Düşünün mescittesiniz. Bunu duyan herkes ona diyorlar ki Allah-u Teala senin bu ticaretine ne yapmasın? Kazanç vermesin. Herkes bunu bir adama söylerse bunun etkisi ne olur? O adamın kalbinde daha büyük olur. Bazı alimler de diyorlar ki buradan kasıt eğer bir toplulukta bir insan onu inkar ediyor ise diğerlerinin üstünden de bu düşer. Bu şekilde yeterlidir diye ilim ehli bunu iki şekilde açıkladığını görüyoruz. La erbahallahu ticaretek. Allah-u Teala ticaretini kazançlı kılmasın. Asıl itibariyle o ticareti yapan kimse oradan neyi murad ediyor? Kazanç murad ediyor değil mi? Ve biz onun kazanç murad etmesine rağmen mescitte bu satış veya alış işlemini gerçekleştirdiğinde ona ne diye dua ediyoruz? Allah-u Teala senin bu ticaretine kazanç vermesin. Niye? Bir önceki hadis-i şerifte de bunu, hadisin devamında bunu bize zikrediliyordu. Çünkü mescitler bunun için bina edilmedi. Çünkü ticaret dünya ile alakalı bir durum. Oysa ki mescitlerin bina edilmesinin asıl amacı ne? Oralarda Allah'a yakınlaştırıcı amellere yönelip namaz gibi, zikir gibi, Kur'an okumak gibi bu ibadetlerle Allah'a yakınlaşmak. İnsanlar dünyadan sıyrılıp mescitlere ibadet etmek için geliyorlar. Ve insanlar orada ticareti de buraya sokarsalar artık mescitlerin bu anlamda değil mi? Tazim ettiğimiz özelliği ortadan kalkmış olur. Bu yüzden dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitte ticaret yapan kimselere bu şekilde dua edilmesini bize emrettiğini görüyoruz. Yine bu hadis-i şeriften çıkardığımız faydalar var arkadaşlar. Öncelikle diyoruz ki mescitlerin dışında ticaret yapmanın caiz olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Yani aslı itibariyle bakın, ilim ehlinin hadislere bakış açısına bakın arkadaşlar. Normalde ne dememiz gerekiyor ilk olarak? Mescitlerde ticaret yapmanın haram olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Bunu ikinci olarak söyleyeceğiz. Ama buradan neyi anlıyoruz? Mescitte bu yasak ise demek ki mescitlerin dışında ticaretin caiz olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu ne yapıyoruz? Buradan anlıyoruz. İkinci olarak diyoruz ki mescitlerin içinde ticaretin haram olduğunu, haram kılındığını bize aktaran bir hadis-i şerif. İsterse arkadaşlar bu ticaret alış ve satış mescidin içinde olsun, isterse satış dışarıda alış mescidin içinde olsun, isterse ticaret yani satış mescidin içinde, alış da mescidin dışında olsun. Ne gibi? Örneklendirelim ki daha açık olsun. Mesela mescitte oturuyoruz. İki kişi, birisi bir şey satıyor. Karşısındaki de bunu ne yapıyor? Satın alıyor. İkisi de nerede? Mescitte. Diyoruz ki bu durum ne? Alışveriş. Haram. Hadis kapsamına giriyor. Aynı şekilde hadisin ibaresine, metne döndüğümüz zaman men yebi'u ev yebta'u. Kim satarsa veyahut satın alırsa. Yani bu iki işin birbirinden ayrı olarak da gerçekleşebilir mi? Yani satan mescidin içinde değil mi? Ama satın alan mescidin dışında olabilir. Mesela Mustafa ile biz mescitten çıkıyoruz. Diyorum ki elimde şöyle güzel bir kitap var. Bunu sattığımı ilan ediyorum değil mi? Ticaret yapıyoruz. Mustafa da mescitten çıktıktan sonra, dışarı adımını attıktan sonra, tamam hocam ben bu kitabı senden satın aldım diyor. Değil mi? Satış nerede gerçekleşti? Dışarıda, içeride. Alış dışarıda gerçekleşti. Veyahut da tam tersini düşünün. Mescide girerken diyorum ki ben işte şu evimi satıyorum. Diyorum dışarıda satışı yapıyorum. Mescide girdiğimiz zaman Mustafa diyor ki tamam hocam ben o fiyata senden aldım. Satış dışarıda gerçekleşti. Alış içeride. Diyoruz ki bunların hepsi arkadaşlar bu hadis kapsamına giriyor. Yani hadisin metninde ayrı ayrı geldiği için satış dışarıda, alış da içeride gerçekleşti zahi. Bunların ne olarak diyoruz? Haram kapsamına girdiğini bu hadis-i şeriften anlamış oluyoruz. Nasıl? Şimdi biraz sonra ona da geleceğiz. Biraz sonra ona da geleceğiz. Diyoruz ki bir insan mescitte otursa, biraz önce Muhammed'in sorduğu soruyla alakalı. Dışarıdan bir telefon geliyor. Adam da tüccar. Diyorlar ki böyle böyle sizin işte adam emlakçı olduğunu düşünün. Falanca bölgede satılık daireniz olduğunu gördük. Üzerinde ilandan da numaranızı bulduk. İşte bu daireyi kaça satıyorsunuz? Adam da mescidin içinde oturuyor. Diyor ki işte 200 milyar. Adam diyor ki münasiptir. Biz buna alıyoruz. Şu anda bu adam nerede? Satan adam. Mescidin içinde. Arayan adam nerede?
Dışarıda.
Ama bu adamın mescidin içinde olması bu ticareti ne yapıyor arkadaşlar? Batıl kılıyor. Bu ticareti batıl kırıyor. Neden? Çünkü mescidin içinde satış yaptığı için. Peki biz bu adama ne öneriyoruz? Böyle bir durum gerçekleştiğinde güvendiğin bir kişiyi ne yaparsın? Vekil tayin edersin. Eğer mescitte oturuyorsan dersin ki falanca kişiyi arayın. O benim yardımcım. Onunla ne yapın? İrtibata geçin. Değil mi? Bu şekilde ticaret mescidin dışında gerçekleşmiş olur. Ama mescidin içinde telefonla dahi bir şeyi alıp satman ticaret kapsamına girdiğini söylüyoruz. Ticaret kapsamına giriyor. Çünkü ha adam karşında olmuş ha telefonun öbür tarafında. Sonuçta sen mescidin içindeysen bu ticaretin gerçekleştiğini söylüyoruz. Yine ilim ehli bu ticaretin, bu alışverişin hükmüyle ilgili ihtilafa düşmüş. Şafii mezhebine mensup olanlar diyorlar ki akit geçerlidir, ticaret sahihtir ama o kimseler haram işlemiştir diyorlar. Yine Hanbeli mezhebinin görüşüne baktığımız zaman diyorlar ki bu ticaret batıl bir ticarettir. Yani bu akit, bu anlaşma gerçekleşmemiştir. Çünkü ibadette ve muamelatta nehyedilen şekli ile o ticaretin alışveriş yani o ticaretin gerçekleşmesi onu ne yapar? Batıl kılar. Bununla ilgili yine İmam Ahmed'in İbn Mace'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte kullu şartin leyse fi kitabillah fehuve batılun. Allah'ın kitabında olmayan bir şart nedir? Batıldır. Yani bu ticaret yasaklanmış bir ticaret ise o zaman diyoruz ki bu onun batıl olduğunu bize ne yapar? Gösterir. Bize bu şekilde açıklar. Diyoruz ki peki bu kapsamın dışına şunlar girer mi? Ben mesela Mustafa'dan borç aldım. Mescide girdik. Mustafa'dan borç aldığımı hatırladım. Dedim ki kardeş dün ben senden 100 lira borç almıştım. Borcumu ödüyorum. Bu hadis kapsamına girer mi? Evet. Muhammed'in dediği gibi diyoruz ki bu ticaret değil. Borcu ödemek ticaret kapsamına giriyor mu? Girmez. Ben Mustafa'dan borç istesem bana çıkartıp verse bu kapsama girer mi? Girmez. Peki başka akitler, anlaşmalar yapsak? Mesela mescidin içinde evleniyoruz. Nikah akdi yapıyoruz. Bu kapsama girer mi? Diyoruz ki girmez. Peki mescidin içinde kira akdi yapıyoruz. Bu anlaşmaya girer mi? Diyoruz ki bu anlaşmaya girer. Çünkü ne? Burada bir ticaret var. Ama evlilikte, evlilik anlaşmasında bir ticaret var mı?
Yok.
Borç alıp vermede bir ticaret yok. Borç alıp vermede bir ticaret yok. Birini vekil tayin etmede bir ticaret yok. Diyoruz ki bunlar bu kapsama girmediği için, ticaret alışveriş kapsamına girmediği için bunların mescitte yapılması mübahtır. Diyoruz ki arkadaşlar başka bir fayda. Bir şeyi satan veyahut da satın alan kimseyi mescitte gördüğümüz zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu bize emrettiği söze ittiba ederek ona ne diyoruz? La erbahallahu ticaretek. Allahu Teala bu ticaretini bereketli kılmasın, kazançlı kılmasın diyerek o adama bu şekilde dua etmemizin gerekliliğini bize aktaran bir hadis-i şerif olduğunu söylüyoruz. Yine bu hadis-i şeriften mescitlerin tazim edilmesi gerektiğini, oraların ibadete has kılınması gerektiğini bir kez daha fayda olarak ne yapabiliriz? Burada zikredebiliriz. Oralar dünyalık malın kazanıldığı değil, ahiretin kazanılması için çaba sarf edildiği yerler olarak anlamamız, algılamamız gerekiyor. Peki bir kimse elinde bir malı olsa, bu malı mescidin içinde vasfetse ama satış dışarıda gerçekleşse, bu hadis kapsamına girer mi? Diyoruz ki bu hadis kapsamına girmez. Ben diyorum ki benim 3 odalı bir evim var. Şu kadar metrekare, şu bölgede. Sana bunun malumatını veriyorum. Sonra dışarı çıktığımız zaman sen diyorsun ki bana ben bu evi kiralıyorum. Ben de diyorum ki sana verdim. Diyoruz ki bu asıl itibariyle bu kapsama girmez. Ama diyoruz ki bu tip şeyler ticareti mescitte yapmaya çekebilir. Adam derse ki o zaman tamam uygunmuş. Ne kadar fiyatı? Yani seni ne yapar? Ticarete çekebileceği için bundan uzak durmak evladır diyoruz. Ama direkt itibariyle bunu vasfetmen bu kapsama girmez. Yani oradaki alışveriş zatıyla alışverişe girmeyeceğini, yani bu konuda haram diyemiyoruz ama uzak durulması bu konuda evladır diyoruz. Yine dikkat edilmesi gereken bir husus arkadaşlar. Genelde bu camilerde dikkat edilmiyor. Camilere asılan takvimler var. Camilere asılan saatler var. Değil mi? Orada firmaların ilanı var. Değil mi? Firmaların ilanı var. Telefon numaraları var, adresleri var. Bu da bir nevi ticarete girdiği için şu anlamda bu kapsama giriyor. Sen burada ilan ediyorsun. Ne? Bilmem ne otomotiv. Tamam mı? Adam buradan senin numaran oluyor. Sen camide kendi şirketinin reklamını yapıyorsun. Bu da diyoruz ki caiz değil. Bu tip takvimlerden, saatlerden bu kısımların ne yapılması gerekir? Silinmesi, izale edilmesi gerekir. Yani asıl itibariyle onu asan adam sonuçta kendi reklamını yaparak buradan bir menfaat ne yapabilir? Bekleyebilir. Bir kazanç sağlayabilir. Orada adam birisi arayıp telefon numarasını alıp sorabilir. Ya bu yeriniz nerede? İşte şunu alacağız, halı alacağız, bunu alacağız. Takvimlerdeki veyahut da saatlerde veyahut da mescitte bulunan herhangi bir şey bu duruma girer. Hatta mescitlere asılan ilanda İşte falanca kütüphane açılmıştır. Kitaplarımız da uygundur. İlmi bir şeyden bahsediyoruz mesela. Bu şekilde adam ticari bir ilan koymuş oraya. Sattığı kitap da ne? Dini kitaplar. Umre Haç organizasyonumuz açılmıştır. Bu tip şeylerin mescitte ilan edilmesi, bu şekilde reklamının yapılması da diyoruz ki bu kapsama girer. Bunların mescitten izale edilmesi, ortadan kaldırılması gerekir. Bazen mescitlerde şey yapıyorsunuz, dur görüyorsunuz yani takvimler asılıyor değil mi? Şirketlerin reklamı yapılıyor. Yani işte bu şeylere ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? Dikkat edilmesi gerekiyor. Bir sonraki hadis-i şerifimiz وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُسْتَقَادُ ف۪يهَا Hakim bin Hizam radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hadler mescitlerde uygulanmaz. Oralarda kısas da yapılmaz. Hadler mescitlerde uygulanmaz. Oralarda kısas da yapılmaz. Bu hadisi İmam Ahmet ve Ebu Davud rivayet etmiş. Ebu Davud'un rivayetine baktığımız zaman zayıf bir senetle rivayet edildiğini görüyoruz. Ama bunun haricinde bazı ilim ehli diğer yollardan geliş şeyine bakarak bu hadisin hasen derecesine yükseldiğini bize aktarıyorlar. O yüzden diyoruz ki hasen bir hadis olduğunu ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Hakim bin Hizam radıyallahu an arkadaşlar cahiliye döneminde de İslam'a girdiğinde de cahiliye döneminde Kureyş'in ileri gelenlerinden İslam'a girdiği zaman da yine İslam zamanında da şerefi, soylu bir aileden gelen birisi olduğunu görüyoruz. Ömrünün 60 senesi arkadaşlar müşrik olarak geçiyor. Ömrünün 60 senesi müşrik olarak geçiyor. Sonra İslam'a giriyor. Bir 60 sene daha yaşıyor. Yani 120 sene yaşamış bir sahabi. Ömrünün 60 senesi düşünün. Hani tam işin bittiği yer diyorsun, değil mi? 60 sene müşrik olarak yaşamış. Daha sonradan Müslüman oluyor. Allah-u Teala ömür vermiş. Bir 60 senede Müslüman olarak yaşayan sahabelerden bir tanesi. Hicri 54'te Medine'de vefat ediyor. 4 tane çocuğu var. 4'ü de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden. Düşün, 60 yaşında Müslüman oluyor. 4 tane çocuğu var. 4'ü de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden. Hakim bin Hizam radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle aktarıyor. Diyor ki: "La tuqamul hudud fil mesacit." Mescitlerde hatler uygulanmaz. Hudud, hat kelimesinin çoğulu. Hadler neler?
Cezalar.
Mesela bir insan zina ettiği zaman bunun cezası var, değil mi? Bir uygulama var. Diyoruz ki haddüz zina, haddül kazif yani iftiraya karşı bir had, haddüz serika yani hırsızlık yaptığı zaman bunun bir karşılığı var. Haddü kutta'u turuk, yolları kesen, eşkıyalık yapanların yine İslam dinine döndüğümüz zaman cezalarının olduğunu görüyoruz. Bu hadler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitlerde ne yapılmaz diyor?
Uygulanmaz.
Uygulanmaz. Mescitlerde uygulanmaz. Hadisin devamında وَلَا يُسْتَقَادُ ف۪يهَا. يُسْتَقَادُ fiilin aslına döndüğümüz zaman الْقَوَدُ. Fiilin aslı الْقَوَدْ. Manasına döndüğümüz zaman da kısas manasına geliyor. Peki arkadaşlar, hadler ile kısas arasında ne fark var? Yani hadler ne? Kısas ne? Diyoruz ki hadlerde asıl olan nedir? Dinin hakkıdır. Bir insan yakalandıktan sonra tövbe etse dahi o had o kimseye ne yapılır?
Uygulanır.
Peki kısaslar öyle mi?
Öyle değil.
Diyoruz ki kısas Ademoğlunun hakkıdır. Eğer velisi var ise öldürülen kimsenin, isterse o kimseyi bağışlar, isterse de ondan ne alabilir? Diyet. Diyet alabilir. Ayet-i Kerime'de Bakara Suresi 178. Ayet-i Kerime'nin mealinde şu şekilde söylüyorum arkadaşlar. Ey iman edenler, öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın öldürülür. Yani kısasa kısas. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın öldürülür. Ancak her kimin cezası kardeşi yani velisi tarafından bir miktar bağışlanırsa artık taraflar hakkaniyete uymalı ve öldürülen ona gerekli diyeti güzellikle ödemelidir. Yani demek ki kısaslarla hadler arasındaki farka dönüp baktığımız zaman hadlerde tövbe etsen dahi dönüş yok. Yakalandıysan hırsızlık mı yaptın? Ben tövbe ediyorum, bir daha çalmayacağım. Artık geçti. Yakalanmasan, tövbe etsen bir sıkıntı var mı?
Yok.
Zaten kimse bilmiyor. Allah-u Teala tövbeleri kabul edendir. Ama yakalandım, ben tövbe ettim. O saatten sonra tövben senin Allah'la aranda. Ama İslam bize bu suçtan yakalanın cezasının ne olduğu ise, hangi had kapsamına giriyorsa, onlar ne yapılır? Uygulanır diyoruz. Kısaslarda Ademoğlunun hakkı olduğu için, kısasa kısas isterse o kimsenin velisi, şartlar oluştu ise o kimse ne yapılır? Öldürülür. Eğer diyet isterse onun diyetini öder, bağışlarsa affederse de o kimse ne yapılır? Bırakılır. Kısaslar ikiye ayrılır diyoruz arkadaşlar. Kısas ennefs yani cana can. Şartlar oluştuğunda birisi birini öldürdüyse bunun karşılığı olarak o da ne yapılır? Öldürülür. Tabii ki. Yani şartlar oluştuğu ibaresini bunu anlamda söylüyor. Yanlışlıkla hatayla öldürdüğün zaman bu farklı. Ama sen adamı kast ederek, bilerek, isteyerek öldürürsen bunun karşılığı nedir? İslam dininde kısasa kısas. Bunun karşılığında sen de öldürülürsün. Bir de kısas fî mâ dûnen nefs. Yani cana candan alt tarafta da kısas şekli var. Yine ayet-i kerimede Maide 45'te El aynu bil ayni vel enfu bil enfi vel udne bil udni ve's sinne bis sinni vel curuha kısas. Göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş, yaralarda da ne vardır? Kısas vardır. Bu da nefsin, yani cana canın bir alt kısmındaki kısas şekli. Yani kısası ikiye ayırıyoruz. Cana can olan, bir de diğer azalarda göze göz, dişe diş, kulağa kulak, değil mi? Buruna burun, yaralanmaya yaralanma anlamında kısası bu şekilde ikiye ayırıyoruz. Peki bu hadlerin ve kısasların mescitte uygulanmamasının sebebi, hikmeti ne olabilir?
O amaçla bina edilmedi.
Evet, güzel. Diyoruz ki birinci olarak diyoruz ki bu hatler uygulandığında, yani bu hatlerin cezasına baktığınız zaman kan ile alakalı şeyler var. Mescitler bu şekilde kirleneceğinden dolayı mescitler bundan ne yapılır? Uzak tutulur. Yani bunu şey olarak düşünün arkadaşlar. Yani sadece bir şeyden bahsetmiyoruz. Eğer bu mescitlerde caiz olsa her bunu yapanı nereye getireceksin?
Mescide
getireceksin. Bu şekilde mescitler ibadet etmek için elverişli bir durumdan çıkmış olacak. Bu birinci hikmeti. İkinci olarak diyoruz ki bu kısaslar, hadler uygulandığında bunu gören insanlar kimisi bağıracak, kimisi çağıracak, kimisi acayip acayip hareketler yapacak. Çünkü bir kısası izlemeye gelen var. Bir de neyi var? Yakınları var. Değil mi? Düşün. Senin babanın önü, babanı senin gözünün önünde hat uyguluyorlar. Düşün. O adam girdiğini, çığlık attığını düşün. Orada birisi çığlık atıyor. Öbür tarafta adam Kur'an okumak istiyor, namaz kılmak istiyor. Böyle bir ortam ne yapılamaz? Düşünülemeyeceğinden dolayı hadisin kapsamına da dönüp baktığımız zaman diyoruz ki bu hikmetlerden dolayı kısaslar ve hadler ne yapılmıştır? Mescitte yapılması yasaklandığını görüyoruz. Yine bu hadis-i şeriften çıkardığımız faydeler var arkadaşlar. Birinci olarak diyoruz ki hadlerin uygulanmasının gerekliliğine delalet eden bir hadis-i şerif. Mescitte uygulanmasının doğru olmadığını söyledik. Ama İslam'da uygulanılması gereken hadler olduğunu, değil mi? Dinin bize bu hadleri belirttiğini ne yapıyoruz? Faidesini bu hadis-i şeriften çıkartıyoruz. İkinci olarak da diyoruz ki bu hadlerin mescitlerde uygulanması yasaklanmıştır. Hikmetini de biraz önce söyledik. Hadlerin uygulanması arkadaşlar hüküm olarak farz-ı kifayedir. Bununla sorumlu kimseler bunu işe kalkıştığında diğer insanların üzerinden bu durum kalkar diyoruz. Bunun farz olduğuna, yani farz-ı kifaye olduğuyla alakalı Ömer radıyallahu anhu hutbede rejimden bahsederken, zina edenin taşlanmasından bahsederken diyor ki: "Akhşa in talebin nasi zamanun in yaqulu la necidur rejme fi kitabillah." Diyor ki aradan uzun zaman geçip insanların şu şekilde söylemesinden korkuyorum diyor Hazreti Ömer. Allah'ın kitabında rejmi, taşlamayı bulamıyoruz. Feyadillu biterki faridatin enzelallahu azze ve cel. Ve bu şekilde diyor o insanlar Allah'ın indirdiği bu farzı terk ederek ne yaparlar? Sapıklığa düşerler. Allah'ın indirdiği bu farzı terk ederek sapıklığa düşerler. Hazreti Ömer'in hutbede söylediği bu söz ile neyi anlıyoruz? Zina haddinin uygulanması gerektiğini, Allah'ın indirdiği bir farz olduğunu anlıyoruz. Ve Hazreti Ömer'in korkusu gerçekleşti mi arkadaşlar? Günümüzde baktığınız zaman ne diyorlar? Bugün böyle bir şey uygulanması tabiri caizse hunharca bir şey değil mi? Kabul edilemez. Tamam, adam zina etti, at hapse 10 sene kalsın, 20 sene kalsın da adamı taşlayarak öldürmek ne demek? Ama işte Allah'ın koyduğu kurallar hakkıyla eda edilmediğinde bugün bakıyorsunuz zina insanların korktuğu bir şey olmamış. Hatta günümüzde zina etmek suç bile sayılmıyor değil mi? O konuma kadar gelmiş. Ama bir insan zina etse, hüküm olarak o hüküm onun üzerinde uygulansa, değil mi? O insan rejim edilse, taşlanarak öldürülse, o beldede yaşayan insanlar zinayı yeltenebilir mi? Düşünsene adamın önünde taşlayarak adamı öldürüyorsun. Sonra sen gidip zina et bakalım. Niye? Caydırıcı bir şey var. Sonuçta ölüm var. İnsanı frenleyecek, engelleyecek bir şey. Allah-u Teala mahlukatını en iyi şekilde tanıdığı için kuralları da ne yapmış? Onların anlayacağı dilde en mükemmel şekliyle koyduğunu görüyoruz. Yine hadlerin uygulanması gereken bu hareketleri, bu fiilleri yapan kimse arasında biz ne yapmıyoruz? Ayrım yapmıyoruz. İster fakir olsun, ister zengin olsun. İster hür olsun, ister köle olsun. İster erkek olsun, ister bayan olsun. Bunlar bu suçu işlediklerinde hüküm nedir diyoruz? Birdir. İslam'da böyle bir ayrılık yoktur. Bu falanca reisin oğludur, bu başbakanın yardımcısıdır, bu adam fakirdir demiyoruz. Kurallar herkes için eşit ölçüde geçerlidir. Zinada bekar evli fark eder. Zinada bekar evli fark ediyor. Hadlerin mescitlerde uygulanmasının haram olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif dedik. Nehilerde asıl olan haramlık, emirlerde asıl olan vücubiyettir dedik. Yine kısasın İslam'da olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu söylüyoruz. Yine diyoruz kısasın şartları vardır. Bu şartların gerçekleşmesi gerekir. Yine mescitlerde kısasın uygulanmasının haram olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu görüyoruz. Yine bir hadis daha alalım. Bununla da ne yapalım? Bu akşamki dersimizi noktalayalım. وَاَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ وَلِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Diyor ki, Sa'd radıyallahu anhu Hendek Savaşı'nda yaralandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini daha yakından ve sıkça ziyaret etmek için mescitte ona bir çadır yapılmasını, kurulmasını söyledi, emretti. Bu hadis-i şerif muttefakun aleyh. Sa'd radıyallahu anh, Sa'd bin Muaz radıyallahu anh, Ensardan Evs kabilesinin ileri gelenlerinden, reislerinden önderi. Biliyorsunuz arkadaşlar, Hendek Savaşı başka bir ismi ne? Ahzab. Kur'an-ı Kerim'de ne var? Ahzab suresi var. Bir diğer ismi Ahzab Savaşı. Ne zaman gerçekleşiyor arkadaşlar? Hicri 5. yılda, yani hicretten 5. senesinde gerçekleşen bir savaş. Müşrikler Ebu Sufyan radıyallahu anh o dönemde ne? Müşrik olduğu dönemde onun komutanlığında ne yapıyorlar? Medine'ye gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ve onunla birlikte Müslümanları yok etmek için orduyla yola çıkıp Medine'ye doğru geliyorlar. Bu sırada bunun haberi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ulaştığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Sahabeleriyle istişare ediyor. Diyor ki düşman orduları geliyor. Şu anda ne yapmamız gerekiyor? Selman radıyallahu anh kendi görüşünü söylüyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü biz diyor Farisiler olarak bizim orada şöyle bir savaş tekniği vardır. Şehrin etrafına hendekler kazarız. Bu şekilde askerler, atlılar o hendekleri aşamadığından dolayı ne yapamazlar? Bizim bulunduğumuz yere giremezler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Selman bin Faris radıyallahu anh'unun bu görüşünü alıyor ve uyguluyor. Sahabelerle birlikte ne yapıyorlar? Hendekleri kazıyorlar. Müşrikler Medine'ye geldiklerinde bir bakıyorlar ki değişik bir savaş stratejisi. Arapların bu zamana kadar görmediği bir durum. Önlerinde bir çukur var. Karşı tarafa geçemiyorlar. Bu şekilde arkadaşlar ne yapıyorlar? Medine'nin etrafını kuşatıyorlar. Müslümanlar da hendeğin arka tarafından oklarla ne yapıyorlar? Kendilerini savunuyorlar. Bu savaşta arkadaşlar münafıklar ile Müslümanlar birbirinden ayrılıyor. Münafıklar ile Müslümanların birbirinden ayrıldığı bir savaş. Çünkü Müslümanlar zor bir durumdalar değil mi? Etrafları çevrilmiş, arada bir hendek var, düşman gelmeye çalışıyor, onlarla savaşıyorlar. Münafıklar da şunlara delil getirerek münafıklıklarını ortaya çıkartıyorlar. Diyorlar ki Muhammed bize diyordu ki Rumların, Farisilerin olduğu yerler fethedilecek. Şu anda diyor Medine'ye sıkıştı. Kendine bile yardım edemiyor ki. Nerede hani bu insanlar kalkacak gidecek de Rumları ne yapacaklar? Hezme uğratacaklar. Farisileri hezme uğratacaklar. Ne yapıyorlar münafıklar? Yan çiziyorlar. Ortadan kaçmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki bizim evimiz dışarıda, burada güvenliğimiz yok. Biz gitmek istiyoruz. Aynı şekilde Yahudiler de Beni Kurayza nereye kaçıyorlar? Hayber'e. Daha sonradan bu şeyden sonra Hayber ne yapılıyor? Fethediliyor. Allah Resulü Aleyhisselam oraya orduyu gönderiyor. Ali radıyallahu anh'unun Hayber'in fethindeki mücahitliğini hepimiz biliyoruz. El mühim kısaca bu Hendek Savaşı'nı anlattık. Bu savaşta Sa'd bin Muaz radıyallahu anh elinden, bileğinden yaralanıyor. Bir ok isabet ediyor. Elindeki bir damarı parçalıyor. Sürekli oradan kan akıyor. Ve bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitte ona bir çadır tahsis edilmesini ne yapıyor? Emrediyor. Bu şekilde onu ne yapmak istiyor? Ziyaret etmek için hani fazla uzaklara gitmeden yakınında olsun diyerek bu şekilde ona mescitte bir çadır kurulmasını, bu orada tedavi olmasını ne yapıyor? İstiyor. Yani mescitlerde bu şekilde tedavinin caiz olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Burada arkadaşlar Sa'd bin Muaz radıyallahu anhu ile ilgili onun ölümünden sonra şu şekilde bir şiir, bir beyit söylenmiş. Diyor ki: "Vema ihtezze arşullahi min ecli halikin." Yani Allahu Teala'nın arşı ölen hiç kimse için ne yapmadı? Titremedi. "Semi'na bihi illa li Sa'din Ebi Amr'in." Biz diyor bunu sadece Sa'd Ebu Amr için işittik. Yani Ebu Amr için işittiğimiz bu Allah'ın arşının titrediğini başka hiç kimse için işitmedik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Muad radıyallahu anh vefat ettiğinde diyor ki Sa'd'ın ölümü ile Rahman'ın arşı ne yaptı diyor? İhtezze, titredi. Rahman'ın arşının titrediği, ölümüyle titrediği celil olan bir sahabi olduğunu ne yapıyoruz? Buradan anlıyoruz. Diyoruz ki mescitlerde çadır kurulmasının cevazına delalet eden bir hadis-i şeriftir. Diyoruz ki ama bunun şartları vardır. Herkes için bu uygulanmaz. Baktığımız zaman Sa'd bin Muaz radıyallahu anh'unun özelliği ne? Kavminin ileri gelenlerinden olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde onun çadırda tedavi görülmesini istiyor. İkinci olarak diyoruz ki diğer mescitte namaz kılanlara veya ibadet edenlere engel teşkil etmemesi gerekiyor. Bunu genel hadislerden çıkarıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanları yararak ileriye doğru saflara gelmek isteyen kimse için ne diyor? Yeter artık diyor. Otur. İnsanlara ne yaptın? Eziyet ettin. Genel manada hadislere baktığımız zaman mescit ehline eziyet olduğu zaman bu ne yapılmış? Yasaklanmış. Diyoruz ki eğer bu mescit ehline eziyet edilmiyor ise, eğer yaralanan kişi yani saygınlığı ön planda olan önemli bir insan ise onun mescitte tedavi edilmesinde bir sıkıntı yoktur. Aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ne için bunu istediği de sebebinin de önemli olduğunu söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret etmek için orada mescitte tedavi edilmesine izin veriyor. Diyoruz ki bu şartlar gerçekleştiğinde mescitlerde bu anlamda tedavi yapılmasında o kimseye has orada bir çadır kurulmasında bir beis yoktur diyoruz. Ama bu genel manada herkes için geçerli değildir. Her yaralananı mescitte tedavi etmeye kalksak dedik ki bu oradaki namaz kılanlara ne yapar? Eziyet verir. O yüzden diyoruz ki bu saydığımız durumlar için geçerlidir. Yine hasta ziyaret etmenin meşru oluşuna delalet eden bir hadis-i şerif. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam bu yüzden mescitte ona çadır kurulmasını istediğini görüyoruz. Yine mescitlerin sadece namaz kılmak için bina edilmediğini ilk derslerimizde de söylemiştik. Allah Resulü Aleyhisselam döneminde, Selefi Salih'in döneminde mescitler çok amaçlı kullanılıyor dedik. Orada ilim oradan yayıldığını söyledik. İnsanlar birbirine talimi oradan öğrendiğini söyledik. Yine savaşlarda stratejik kararların alındığı, komutanların belirlendiği çok faktörlü kullanıldığını söylemiştik. Bu da yine ne yapılabilir? Ona delil olarak mescitlerin çok fonksiyonlu kullanmasına delil olan bir hadis-i şerif olarak bunu da ne yapabiliriz? Zikredebiliriz. Bugünlük bununla yetinelim. Geri kalan hadisleri de inşallah haftaya ele alalım. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyke.